Angela'nın külleri. Frank McCord.
Ayrım 43.
Pekala. Şu benim lazımlığım sabahtan beri dolu vaziyette duruyor. Yukarı çıkıp onu al, güzelce yıka ve yerine koy. Bu işi yapmak istemiyorum. Ama bisikletle uçsuz bucaksız tarlalarda, çayırlarda dolaşmak hevesiyle kabul ediyorum. Shannon nehrinde yüzerek geceleyecek bir yer bulup evden uzak nefis bir hafta sonu geçireceğim. Masayı çekip sandalyeyi üstüne koyuyorum. Lamanın karyolasının altında beyaz bir lazımlık duruyor ama sarı ve kahverengi lekeler içinde berbat kokuyor. Lazımlığı dikkatle tavan arasının kenarına taşıyorum ve kendim sandalyeye basıyorum. Sonra lazımlığı alıyorum, başımı öbür tarafa çevirip masaya iniyorum. Lazımlığı bu sefer sandalyenin üstüne koyuyorum ve yere iniyorum. Dönüp lazımlığı alıyorum, tuvalette yıkarken kusuyorum ama geri getiriyorum. Laman, aferin diyor. Bundan sonra lazımlığımı böyle tertemiz yıkarsan bisiklete dedi istediğin zaman alabilirsin. Ayrıca bakkaldan sigarasını ve kütüphaneden kitaplarını alıyorum ve bundan sonra başka istekleri olursa onları da yapacağım. Doğrusu lazımlığı çok müthiş bir şekilde taşıdın diyerek gülüyor. Annem de ocağın karşısında gözlerini küllenmiş ateşe dikmiş oturuyor. Yağmurlu bir gün kütüphaneci Mrs. O'Reilly'den bu havada dışarı çıkma diyor. Kitaplar mahvolur. Şurada uslu uslu otur ve istediğin aziz kitabını oku. 4 tane aziz kitabı var ve hepsi de kalın. Bu azizlerin hayatını okuyarak zaman kaybetmek istemiyorum ama elimi alıp başlayınca bırakamıyorum. Ve yağmur dinmesin diye dua etmeye başlıyorum. Kadın erkek bütün aziz resimlerinde hepsi göğe doğru bakıyorlar. Bulutların arasında tombul tombul küçük melekler var. Ya çiçek taşıyorlar ya da arp çalıyorlar. Payin iştem şu azizlerin hiçbirini karşıma alıp da bir bira içmek istemem doğrusu der ama bu kitaplardaki azizler çok farklı. Bakireler, şehitler ve bakire şehitler hakkında hikayeler var ve hepsi de lirik sinemasında gördüğüm korku filmlerinden beter. Bu bakirelerin sürekli olarak başı derde giriyor ve nedenini hiç anlayamıyorum. Önce bakire sözcüğünün anlamını öğrenmek için sözlüğe bakıyorum. Bakire Meryem'i biliyorum. Doğru dürüst bir kocası olmadığı için ona bakire dediklerini de biliyorum. Etrafındaki tek erkek sadece zavallı yaşlı Seyde Joseph. Sözlükte iffeti bozulmamış kadın, genellikle genç bir kadın yazıyor. Şimdi de iffet sözcüğüne bakmam gerekiyor. Gayrimeşru cinsel ilişkiyle bozulmamış, saf. Derken çıkan her yeni kelimeye bakarak cinsel ilişkiden üremeye ve erkek organının kadın organıyla birleşmesine kadar uzanan bir yeni kelime dizisiyle karşılaşıyorum. Elimde koskocaman bir sözcükle kelime aramaktan bıkıp sonunda bu sözcüğü yazan adamların benim yeni bir kelime öğrenmemi istemediklerine karar veriyorum. Bütün öğrenmek istediğim nereden gelmiş oldum ama bu üreme işinin nasıl olduğunu kime sorsam bir başkasına sor diyor ya da böyle bilinmeyen kelimeler arasında boğuluyorum işte. Bütün bu bakirelere Romalı papalar kendi dinlerini bırakmalarını söylüyor. Onlar da hayır diyor ve işkenceler başlıyor. En çok Azize Kristina'yı seviyorum. Ölümü asırlar sürüyor. Göğsünü kesin diyorlar. Azize Kristina kesik göğsünü din adamlarının suratına fırlatıyor ve adamlar kör, sağır ve dilsiz oluyor. Bir başkası öbür göğsünü de kesin diyor ve aynı şey oluyor. Kristina'ya oklar atıyorlar ama oklar geri dönüp askerlere saplanıyor. Kaynar yağ kazanının içinde onu yakmaya kalkışıyorlar. Kristina tatlı bir uyku çekip tekrar kalkıyor. Sonunda kafasını kesiyorlar ve Kristina ölüyor. Adı İnanılmaz Kristina ve İnanılmaz Kristina'nın ziyafet günü 24 Temmuz. Bunu 4 Ekim'de Aziz Francis'in ziyafet günüyle birlikte zihnime kaydediyorum. Kütüphaneci artık gidebilirsin diyor. Yağmur dindi. Tam kapıdan çıkarken arkamdan sesleniyor. Anneme bir not yazacakmış. Bu notu benim okuyacak olmama aldırmıyor. Mrs. McCord, İrlanda'nın elden gittiğini düşündüğünüz bir sırada kütüphanede Azizlerin Hayatı adlı bir kitaba gömülmüş bir çocukla karşılaşıyorsunuz. Öyle ki çocuk yağmurun dindiğinin bile farkında olmuyor. Mrs. McCord, oğlunuz geleceğin rahiplerinden biri olabilir ve bunun gerçekleşmesi için mum yakacağım. Sevgiler, Catherine O'Reilly duran kütüphaneci. Sürekli kürsüde oturan tek öğretmenimiz Seksek Avhaluran. Bu okul müdürü olduğundan mı kaynaklanıyor yoksa bacağının tekinin kısa olmasından mı bilemiyorum. Diğerleri sınıfın içinde aşağı yukarı dolaşır ve ne zaman kafamıza bir sofa ineceğini asla tahmin bile edemeyiz. Seksek ise eğer böyle bir şey yapacaksa öğrencileri kürsüsünün önüne çıkarıyor ve üç sınıfın önünde cezasını veriyor. Kürsüsünde oturup bize Amerika'dan söz ettiği zamanlar çok güzel saatler geçiriyoruz. Sevgili çocuklar, Kuzey Dakota'nın donmuş bozkırlarından Florida'nın mis kokulu portakal bahçelerine kadar bu ülkede dört mevsim yaşanır. Amerika'nın tarihini ilk çakmaklı tüfeklerden başlayarak anlatmaya başlıyor. Oradan Amerikan çiftçisine geçiyor. Cebir ya da gramer derslerini atlatmak için Amerika hakkında bir soru veriyoruz ve öyle bir heyecanla anlatmaya başlıyor ki bütün gün dersler kaynıyor. Kürsüsünde oturuyor ve Kızılderili reislerin adlarını saymaya başlıyor. Arapaho, Dissine, Chippewa, Sioux, Apache, Iroquois. Her biri bir şiir gibi. Yavrularım kulak verin. Bir de şu isimlere bakın. Yağmur Yüz, Oturan Boğa, Çılgın Tekme ve Dahi Gremenimo. Yedinci sınıfta bize küçük bir kitap dağıtıyor. İçinde bitmek bilmeyen uzun bir şiir var. Oliver Goldsmith'in Terk Edilmiş Köy adlı şiiri. Mr. O'Halloran bu şiirin İngiltere hakkında bir şiir olduğu sanılabilir ama aslında bu şiir şairin kendi vatanı İrlanda'ya bir ağıttır diyor. Her gece 20 satırını ezberleyerek ertesi gün okulda okuyoruz. 6 çocuğu birden kürsüsünün önüne diziyor ve bir satır bile atlayacak olursak her iki elimize birer sopa yiyoruz. Sonra kitapları sıraların gözüne kaldırıp bütün sınıf terk edilmiş köyün okul müdürü hakkındaki mısraları bir ağızdan okuyoruz. Ve Mr. O'Halloran özellikle son satırlarda müdüre yapılan övgüyü dinlerken gözlerini yumuyor ve kendinden geçiyor. Yolun kıyısındaki eğri büğrü parmaklığın ötesinde amaçsızca açmış rengarenk çiçeklerle bezeli. Bahçe içindeki o gürültülü küçük okulda okul müdürü hem ders verir hem okulu yönetirdi. Sert görünüşlü, haşim bir adamdı. İyi tanırdım onu, bütün okul kaçakları gibi. Sabahları yüzüne bakıp bilirdik başımıza gelecekleri. İp uçlarını okumayı çok iyi öğrenmiştik hepimiz. Ve şakalarına yalancı bir neşeyle gülmeyi. Çünkü müdür durmadan şaka yapardı, fısıltılardan duyardık kaşlarını çattığını. Sertti sert olmasına ama yine de çok nazikti. Yalnız çok aşırıydı öğrenme bilme isteği. Köyde herkes çok şey bildiğini kabul ederdi. Yazı yazabilirdi, hesap da yapabilirdi üstelik. Araziyi ölçebilir, Medcezir'e haber verebilirdi. Söylentilere göre tartışmada da üstüne yoktu. Bir tek rahip tartışabilirdi onun gibi. Çünkü yenilse de sürdürebilirdi tartışmayı. Kelimeleri egemenliği ve gümbür gümbür konuşması etrafındaki köylüleri şaşkına çevirirdi. Şaşkınlıktan şaşkınlığa düşerlerdi seyrettikçe. Akılları almazdı o küçük kafadaki bu kadar çok bilgiyi. Bu satırları neden bu kadar çok sevdiğini anlayabiliyoruz ama gerçekten de şiirde dediği gibi onun bu bildiklerini nasıl küçücük kafasına sığdırabildiğini biz de şaşıyoruz. Ve onu bu şiirin satırlarında hep anacağız. Bize her zaman tekrarladığı bir şey var. Çocuklar, kendi kararlarınızı kendiniz verin. Ama bunun için önce kafalarınızı doldurmanız gerek. Beni dinliyor musunuz? Buraya her şeyi doldurun. Ancak o zaman hayatta başarıyla ilerleyebilirsiniz. Clark, başarı sözcüğünü açıkla bakayım. Parlaklık efendim. Fena değil ama yeterli Clark. Şimdi McCord bize cevher sözcüğüyle bir cümle yapsın. Clark aslında bir cevher ama sadece yeterli olmakla yetiniyor efendim. McCord, sende bir rahip kafası var ya da bir politikacı kafası. Bunu düşün evlat. Düşüneceğim efendim. Annene söyle, gelip beni görsün. Peki efendim. Annem kesinlikle Mr. Ahalar'ını görmeye gidemem diyor. Doğru düzgün bir elbisem yok. Üstüme giyecek bir palton bile yok. Neden beni görmek istiyormuş? Bilmiyorum. O zaman sor. Soramam, beni öldürür. Annen gelsin diyorsa gideceksin, yoksa sopayı ben yerim. Annem sonunda okula geliyor ve Mr. O'Halloran onunla koridorda konuşuyor. Frank okumaya devam etmeli diyor. Sakın öyle sıradan işlere koşmayın bu çocuğu. Hiçbir yere varamaz. Hristiyan Kardeşlik Derneği'ne götürün ve benim gönderdiğimi söyleyin. Çocuğun listeye hatta üniversiteye devam edebilecek kadar parlak bir çocuk olduğunu söyleyin. ve ekliyor. Oraya buraya mesaj götürüp getiren çocuklar yetiştirmek için müdür olmadım ben bu okula. Teşekkür ederim Mr. O'Halloran. Bense Mr. O'Halloran'ın işime burnunu sokmamasını yeğlerdim. O Hristiyan Kardeşlik Derneği'ne gitmek filan istemiyorum. Okulu bir an önce bırakıp işe girmek ve hastalığımı almak, cumartesi günü herkes gibi sinemaya gitmek istiyorum. Birkaç gün sonra annem elimi yüzümü güzelce yıkamamı söylüyor. Hristiyan Kardeşlik Derneği'ne gidiyoruz. Oraya gitmek istemediğimi, bir işe girip para kazanmak ve adam olmak istediğimi söylüyorum. Vızıldanmayı bırak, okula devam edeceksin. Seni okutmanın bir yolunu buluruz elbet. Evlerde temizlikçi olarak çalışmam gerekse bile seni okutacağım. Derneğin kapısına geliyoruz. Oğlum Frankie Limes'den Mr. O'Halloran gönderdi. Liseye alınması için bir şeyler yapabilirsiniz belki. Ralph Murray, yerimiz yok diyerek kapıyı suratımıza kapıyor. Eve dönerken annem hiç konuşmuyor. Eve gelince çayı koyuyor ve dinle beni diyor. Dinliyor musun? Evet, dinliyorum. O kilisenin yüzüne kapıyı kapaması ikinci defadır oluyor. Öyle mi? Hatırlamıyor. Stephen Carey de böyle kapıyı yüzümüze kapamıştı. Hatırladın mı? O zaman da baban seni götürmüştü. Ha evet. Şimdi de Rahip Murray kapıyı yüzümüze kapadı. Boş ver anne. Ben zaten çalışmak istemiyorum. Annemin yüzü geriliyor ve öfkeyle hiç kimsenin yüzüne kapıları çarpmasına izin vermemelisin diye bağırıyor. Duydun mu? Bir daha kimse yüzüne kapı mapı çarpmayacak. Ve yine ocağın karşısında ağlamaya başlıyor. Tanrım, ben bu çocuklara doğru dürüst işleri olmasın diye mi doğurdum? Onu teselli etmek için ne diyeceğimi bilemiyorum. Çünkü 5-6 yılda okula gitmekten kurtulduğum için çok seviniyorum. Artık özgürüm. 14'üme giriyorum. Aylardan Haziran ve okulun son günleri. Benim için okul artık sonsuza dek bitiyor. Annem beni postanede bir iş için Doktor Colter'a götürüyor. Postane müdürü Mrs. O'Connell bisiklete binmesini biliyor musun Frank diye soruyor. Yalan atıyorum ve biliyorum diyor. Pekala, 14 yaşından önce çalışamayacağın için Ağustos'ta gel diyor. Mr. O'Halloran ise benim veya Clark, Kennedy gibi çocukların odun kesmek, su taşımak gibi işlerde çalışmasını utanç verici bulduğunu söylüyor. Bu sınıf bilincinin İngilizler tarafından beynimize sokulmuş olmasından nefret ediyor ve yetinlikli çocuklarımızı çöplüğe atıyoruz diyor. Bu ülkede durmayın çocuklar, gidin buradan, Amerika'ya gidin, McCord, Amerika'ya git, beni duyuyor musun? Evet efendim, duyuyorum. Rahipler aramızdan misyonerler seçmek için okula geliyorlar. Redemptorist, Fransiskan ya da diğer rahipler dinsizleri ya da putperestleri dine çağırmak amacıyla bizleri uzak görevlere gönderecekler. Ben hiç oralı olmuyorum, Amerika'ya gitmeye kararlıyım ama bir rahip dikkatimi çekiyor. Bedevilere ve Fransız lejyon ordularına misyonerler arıyor. Başvurmak istiyorum. Oturduğum bölgenin rahibinden bir mektupla sağlık raporu getirmem gerektiğini söylüyorlar. Rahip mektubu hemen yazıp elime veriyor. Daha önce neden gitmediğimi soracak neredeyse. Doktorsa bu kağıtları niçin istediğimi soruyor. Sahra çölünde bedevilerle Fransız lejyon askerlerine misyonerliğe gideceğimi söylüyorum. Sahra dolaşım neyle yapılıyor biliyor musun? Trenle mi? Hayır, develerle. Peki deve nedir biliyor musun? Şu kamburu olan hayvan. Ona kambur denmez. Kamburdan da beter bir bozukluk. Üstelik dişleri yemyeşil. Diş etleri kangren olmuş ve insanı ısırır. Hem de nereni ısırır biliyor musun? Nere mi? Adamın omzunu koparır verir. Ve sahra çölünün ortasında öyle çarpık bir şekilde kalırsın. Sonra Limerick'e döndüğünde sokaklarda tek omuzlu bir adam olarak dolaşırsın. Tek omzu olmayan bir erkeği hangi kız ister? Hem şu gözlerinin haline baksana. Daha buradayken gözlerin böyle olursa sahrada ne olur biliyor musun? İltihaptan çürür ve suratına akar. Kör olursun. Gözsüz kalırsın. Sen kaç yaşındasın bakayım? 13. Hadi annenin yanına dön. Kendi evimiz olmadığı için Lama'nın kulübesinde Radun Lane'deki gibi rahat edemiyoruz. Radun Lane'de ister İtalya'da olsun ister İrlanda'da olsun dilediğimiz gibi davranıyorduk. Şimdi Laman gazetesini okurken veya uyurken ses çıkarmamamız gerekiyor. Hava kararana kadar sokaklarda oynuyoruz. Eve gelince de yapacak hiçbir şey olmadığı için yatıyoruz. Eğer lambanın yağı varsa yatakta kitap okuyabiliyorum. Annem de Laman'ın son çay servisini yapıp odaya geleceğini söylüyor. Çoğu kez annem gelene kadar uyumuş oluyoruz. Ama bazen annem hemen gelmiyor ve Laman'la mırıltılarını duyuyoruz. arada sırada inleme sesleri geliyor. Bazı geceler annemin sabaha kadar odaya gelmediği oluyor. Alfie ile Michael büyük yatakta yayılıyorlar. Meliçi, annem tavan arasından inemiyor çünkü düşmekten korkuyor diyor. Onun için bütün gece yatağına gelemiyor. Yakında Dagne'ye gidecek olan Meliçi daha 12 yaşında ve bazı şeyleri bilemiyor.
Ayrım sonu.